A few years ago, our daughter and son-in-law were asked to team teach a primary class.
Birkaç yıl önce kızımız ve damadımızdan 4 yaşlarında 5 aktif küçük erkek çocuğunun olduğu bir ilköğretim sınıfında beraber öğretmeleri istenmişti. Kızımızın görevi öğretmek, damadımızın görevi ise sınıftaki disiplini sağlamaktı. Ara sıra kargaşa çıksa da çocuklara sevindirici haberin ilkelerini öğretmek üzere sakin bir ortamı sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Sınıfın özellikle yaramaz olduğu bir gün, hareketli küçük bir erkek çocuğunu defalarca uyardıktan sonra damadımız 4 yaşındaki çocuğu dışarı çıkardı. Odadan dışarıya çıktıklarında küçük çocukla davranışı hakkında konuşmak üzereyken ve onun annesini ve babasını bulmaya çalışırken küçük çocuk damadımıza bir şey söyleme fırsatı vermeden onu durdurdu. Eli havada büyük bir heyecanla pat diye şunu söyledi. Bazen İsa hakkında düşünmek benim için çok zor. Ömürlük hayatı boyunca olan yolculuğumuzda planladığımız varış noktamız ne olursa, ne kadar görkemli görünürse görünsün, yolculuk ne kadar neşeli geçerse geçsin, hepimiz yol boyunca sıkıntılara ve kederlere maruz kalacağız. Yaşlı Joseph B. Wortlin şunu öğretti. Keder çarkının oku en sonunda her birimizi gösterecektir. Er ya da geç herkes acı çekmek zorunda kalacaktır. Hiç kimse muaf değildir. Rab kendi bilgeliğiyle kimseyi ıstıraptan ya da üzüntüden korumaz. Ancak bu yolda huzurlu bir şekilde yolculuk etme becerimiz geniş ölçüde bizim de İsa'yı düşünmekte zorlanıp zorlanmadığımıza bağlıdır. Gönül rahatlığı, vicdan rahatlığı ve iç huzur sıkıntılardan, üzüntülerden ya da kederlerden kaçınma kabiliyetimiz sayesinde belirlenmez. İçten yakarışlarımıza rağmen her fırtına rotasını değiştirmeyecek, her hastalık iyileştirilmeyecek ve peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler tarafından öğretilen her öğretiyi, ilkeyi ya da uygulamayı tamamen anlamayabiliriz. Ancak bize huzur vaat edildi. Ama bir şarta bağlı olarak. Yuhanna'nın sevindirici haberinde kurtarıcı yaşamın sıkıntılarına rağmen neşeli olabileceğimizi, umut edebileceğimizi ve korkmamıza gerek olmadığını öğretti. Çünkü o dedi ki, bende esenliğiniz olsun. İsa Mesih'e ve onun kefaret amacıyla kurban oluşuna iman, sevindirici haberin birinci ilkesi ve bu dünyada huzur ve gelecek dünyada sonsuz hayat için olan umudumuzun kurulduğu temeldir. Ve sonsuza dek böyle olacaktır. Günlük hayatın zorlukları arasında huzur bulmaya çalışırken, bize yardım etmesi için düşüncelerimizin kurtarıcıya odaklanmış olarak kalmasını sağlamak için bize basit bir örnek gösterilmiştir ki kurtarıcı şöyle dedi. Benden öğren ve sözlerimi dinle. Ruhumun uysallığıyla yürü ve bende huzur bulacaksın. Ben İsa Mesih'im. Öğren, dinle ve yürü. Bir vaade bulunan üç adım. Birincisi benden öğren. Yaşaya'da şunu okuyoruz. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un Tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler ve o bize kendi yolunu öğretecek. Sayılarının giderek arttığı, yeryüzünü nokta nokta kaplayan tapınaklarda İsa Mesih hakkında ve onun babanın planındaki bu dünyanın yaratıcısı, kurtarıcımız ve fidye ile kurtaranımız olan huzurumuzun kaynağı, rolü hakkında öğreniriz. Başkan Manson şunu öğretti. İçinde yaşadığımız dünya sıkıntı dolu ve zor bir yer olabilir. Siz ve ben Tanrı'nın kutsal evlerine gittiğimizde, orada yaptığımız antlaşmaları hatırladığımızda, her imtihana katlanıp her ayartmanın üstesinden gelebilme gücüne sahip olacağız. Bu kutsal sığınakta huzur bulacağız. Güney Amerika'da hizmet ederken bir çadır kazı konferansındaki görevim sırasında erkek çocuğunu daha yeni kaybettikleri için yas tutan bir çiftle tanıştım. Kardeş Timur ile ilk kez konferans sırasında bir görüşmede karşılaştım ve oğlunun ölmüş olduğunu öğrendim. Konuşurken o sadece oğlunun ölümünden dolayı üzülmediğini, aynı zamanda onu bir daha göremeyeceği düşüncesinden dolayı da yıkıldığını paylaştı. Küçük oğlunun doğumundan önce kilisenin nispeten yeni üyeleri olarak tapınağa bir kereliğine gitmek üzere için yeterli para biriktirdiklerini ve bir çift olarak birbirlerine iki kız larına mühürlendiklerini açıkladı. Ondan sonra tapınağa geri dönmek için yine para biriktirmeye devam ettiklerini ama küçük oğullarına mühürlenebilmek için onu tapınağa götüremediklerini açıkladı. Olası bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ederek eğer kendisi sadık kalmaya devam ederse oğlunu gerçekten tekrar görebileceğini açıkladım. Çünkü hanımını ve kızlarını ona bağlayan kutsal mühürleme töreni onu oğluna bağlamak için de yeterliydi ki oğlu antlaşma halinde doğmuştu. Şaşırdı ve bunu gerçekten doğru olup olmadığını sordu ve ona bunun doğru olduğunu söyledim. Ondan sonra benden hanımıyla konuşmamı istedi. Hanımı oğlunun ölümünden beri 2 haftadır yatıştırılamamıştı. Pazar günü konferanstan sonra kız kardeş Timur ile buluştum ve bu muhteşem öğretiyi ona da açıkladım. Çocuğunu kaybetmenin acısı hala tazeydi ama şimdi bir umut ışığıyla gözleri yaşlı olarak küçük oğlumu gerçekten tekrar kucağımda tutabilecek miyim? O gerçekten sonsuza dek benim çocuğum mu diye sordu. Ona antlaşmalarına bağlı kaldığı sürece tapınakta bulunan mühürleme gücünün İsa Mesih'in yetkisi sayesinde etkili olarak onu gerçekten kendi oğluyla beraber olabilmesine ve onu kucağında tutabilmesine olanak sağlayacağını temin ettim. Kız kardeşim Uri oğlun ölümünden dolayı çok üzgün olmasına rağmen kurtarıcımız ve fidyeyle kurtarmamızın mümkün kıldığı tapınaktaki kutsal törenlerden dolayı görüşmemizden şükran gözyaşlarıyla ayrıldı ve içi huzurla dolmuştu. Her seferinde tapınağa gittiğimizde, işittiğimiz, yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde, iştirak ettiğimiz her kutsal törende ve yaptığımız her antlaşmada İsa Mesih'e yönlendiriliriz. Onun sözlerini duyduğumuzda ve onu örneğinden öğrendiğimizde huzur hissederiz. Başkan Hinckley şöyle öğretti. Rabbin evine gidin, orada onun ruhunu hissedin ve onunla konuşarak orada başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir huzurun olduğunu bilin. İkincisi, sözlerimi dinle. Ya kendi sesimle ya da hizmetkarlarımın sesiyle. Bu aynı şeydir. Adem'in yaşadığı zamandan itibaren çağlar boyunca bugünkü peygamberimiz Thomas Spencer Manson'a kadar Rab yetkili temsilcileri aracılığıyla konuşmuştur. Onun peygamberleri aracılığıyla iletilen Rabbin sözlerini dinlemeyi ve bu sözlere dikkat etmeyi seçen kişiler güvenlik ve huzur bulacaktır. Mormon kitabında 1. Nefi'nin 8. bölümündeki Lehi'nin yaşam ağacı ile ilgili görümünden öğrendiğimiz ders dahil olmak üzere peygamberlik öğütlerine uymanın ve peygamberi desteklemenin öneminin birçok örneğine rastlarız. O büyük ve geniş bina bugüne kadar hiç böyle kalabalık olmamıştır ya da binanın açık pencerelerinden gelen o gürültü hiç bu kadar yanlış yola saptırıcı, alaycı ve kafa karıştırıcı olmamıştır. Bu pasajda 2 grup insan hakkında ve onların binadan gelen bağırışlara olan tepkilerini okuruz. 26. ayetten başlayarak şöyle okuruz. Ve ben de etrafıma bakındığımda suyla dolu ırmağın karşı yakasında büyük ve geniş bir bina gördüm. Ve bina birçok insanla doluydu. Ve onlar ağaca erişip meyveden yemekte olanlara doğru parmaklarını uzatıyor ve alaycı bir tavır sergiliyorlardı. Ve meyveden tattıktan sonra kendileriyle alay edenler yüzünden utananlar yasak yollara saparak kayboldular. 33. ayette binadakilerin alay etmelerine ve dalga geçmelerine rağmen farklı bir tepki veren başka insanlar hakkında okuruz. Lehi şöyle bir açıklamada bulunur. Öyle ki o binadaki insanlar parmaklarını uzatarak benimle meyveden yiyenlerle alay ettiler ama biz onları aldırmadık. Utanmış, doğru yoldan çıkmış ve kaybolmuş olan insanlarla binadaki insanların alay etmelerini aldırmayan ve peygamber ile beraber olanlar arasındaki önemli bir fark şu 2 ifadede bulunmaktadır. Birincisi onlar meyveden tattıktan sonra ve ikincisi meyveden yiyenler. Birinci grup ağaca vardı, bir müddet peygamberin yanında yer aldılar ama sadece meyvenin tadına baktılar. Yemeğe devam etmeyince binadan gelen alay etmelerin onları etkilemesine izin verdiler. Böylece peygamberden uzaklaşıp yasak yollara saptılar ki bu yollarda kayboldular. Meyveyi tadıp uzaklaşan kişilerin aksine meyveyi yemeye devam eden kişiler vardı. Bu kişiler binadaki gürültü ve patırtıları aldırmadılar, peygamberin yanında durdular ve bunun sayesinde gelen güvenlik ve huzuru hissettiler. Rabbe ve onun hizmetkarlarına olan bağlılığımız yarım zamanlı bir bağlılık olamaz. Eğer öyleyse bizler huzurumuzu yok etmeyi isteyenlere karşı savunmasız kalacağız. Rabbi onun yetkili hizmetkarları aracılığıyla dinlediğimizde kutsal yerlerde dururuz ve yerimizden kımıldatılamayız. Düşman cevapları veriyormuş gibi görünen sahte çözümler sunabilir ama bizi aradığımız huzurdan daha çok uzaklaştırır. Düşman yasal ve düzenli gibi görünen bir serap sunar ama en sonunda o büyük ve geniş bina gibi yıkılacaktır ve duvarları içinde huzur arayan herkesi de yok edecektir. Gerçek, bir ilk öğretim şarkısının sadeliğinde bulunmaktadır. Peygamberlerin söylediği sözler şunlardır. Emirleri yerine getirin. Bunda güvenlik ve huzur vardır. Üçüncüsü, ruhumun uysallığıyla yürü. Doğru yoldan ne kadar uzağa saparsak sapalım, kurtarıcı bizi geri dönmeye ve onunla yürümeye davet eder. İsa Mesih ile bu yürüme daveti onunla Getsemeni'den Kafatasına ve Kafatasından mezar bahçesine beraber gitme davetidir. Bu, onun yüce kefaret amacıyla kurban oluşunu gözlemleyip uygulama davetidir ki, onun erişimi kişisel olduğu kadar sonsuzdur. Tövbe etme, onun temizleyici gücünden yararlanma ve onun uzattığı sevgi dolu elini tutma davetidir. Huzurlu olma davetidir. Hepimiz hayatımızın herhangi bir zamanında günah ve suçla ilişkili acılar ve ıstırap hissetmişizdir. Çünkü günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ancak günahlarımız bizi kana boyamış bile olsa, içten tövbe sayesinde İsa Mesih'in kefaretini uyguladığımızda ve onunla yürüdüğümüzde kar gibi bembeyaz olacağız. Suçlulukla ezilmemize rağmen huzur sahibi olacağız. Genç Alma, Rabbin bir meleğe tarafından ziyaret edildiğinde günahlarıyla yüzleşmeye mecbur kalmıştı. O başına gelenleri şu sözlerle açıkladı. Ruhum acıların en büyüğünü gördü ve işlediğim bütün günahlar bana işkence ediyordu. Evet, Tanrı'ma karşı isyan ettiğimi ve onun kutsal emirlerini hiçe saydığımı anladım. Onun günahları çok ciddi günahlar olsa da çektiği bu çilenin ortasında sözlerine şöyle devam etti. Babamın halka, Tanrı'nın oğlu olan bir İsa Mesih'in dünyanın günahları için kefaret etmek üzere geleceğine dair söylemiş olduğu peygamberliği hatırladım. Kalbimden, "Ey Tanrı'nın oğlu İsa, bana merhamet et!" diye haykırdım. Ve Rab İsa Mesih'e yakarıp merhametimi dileyinceye kadar günahlarımdan asla bağışlanmadım. Ama işte ona yalvardım ve ruhum huzura kavuştu. Alma gibi İsa Mesih ile yürüdüğümüzde, günahlarımızdan tövbe ettiğimizde ve onun iyileştirici gücünü hayatımızda kullandığımızda ruhumuz için huzur bulacağız. Hepimizin istediği huzur bir arzudan daha fazlasını gerektirir. Bu, İsa Mesih hakkında öğrenerek, onun sözlerini dinleyerek ve onunla yürüyerek hareket etmemizi gerektirir. Etrafımızda olup bitenleri kontrol edemeyebiliriz. Ama Rabbin sağlamış olduğu huzur örneğini nasıl uygulamaya koyabileceğimizi kontrol edebiliriz ki, bu yöntem İsa'yı sık sık düşünmemizi kolaylaştırır. Tanıklık ederim ki İsa Mesih yol, gerçek ve yaşamdır. Ve sadece onun aracılığıyla bu hayatta ve gelecek dünyadaki sonsuz hayatta gerçek huzuru elde edebiliriz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.